Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Hipnozcu. Korkunun ta kendisiyle yüzleşin. Yazarı Lars Kepler. Özgün adı Hipnotis'i öğren. Çevirmeni Ali Arda, türü polisiye. Pegasus Yayınları, 1. baskı Şubat 2013. ISBN numarası 978-605-343-029-2. Bu kitap 607 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 12 Temmuz 2024. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Kitabın kapak resmi. Kapakta tamamen silüet olarak kabak kafalı, sanırım bir kadının, elleri dizlerinde, dizleri birleşmiş ama ayaklar birbirinden ayrı bir resim var. Arka kapak. Bir caninin bilinçaltına yolculuk. Stockholm'daki bir spor salonunda vahşice öldürülmüş bir adamın cesedi bulunur. Çok geçmeden adamın karısı ve kızı da aynı şekilde hunharca öldürülmüş biçimde bulunurlar. Görünüşe bakılırsa katil tüm aileyi yok etmek istemiştir. Ancak adamın oğlu ağır yaralı olarak kurtulur. Müfettiş Yuda Linna ailenin bir üyesi daha olduğunu öğrenince onu katilden önce bulması gerektiğini anlar. Müfettiş, doktor ve hipnozcu Erik Maria Bark'la bağlantıya geçer. Niyeti Bark'ın komadaki çocuğu hipnotize etmesi ve böylece onu sorguya çekebilmektir. Ancak doktor Bark bir daha hipnoz yapmamaya karar vermiştir ama şimdi bir hayat kurtarması gerekmektedir. Sonuçta çocukla iletişim kurmayı başarır fakat öğrendikleri kanını dondurur. Bir klasiğin tüm özelliklerini taşıyor. Gerilimli, zekice kurgulanmış, olay içinde olay var. Şeytanice yazılmış bir cinayet romanı. Marie Claire. Dünya genelinde bütün gerilim romanı okurlarının listesinde bulunacak booklist. Gerçekten tüyler ürperten bir yapıt, insanı ele geçiriyor ve dehşete düşürüyor. Bütün gece uykusuz kalarak okudum son zamanların en iyi gerilim romanı. Norrköpings Tidninger. Soluk kesen bir gerilim. Kepler insan formunda bir cehennemin kapılarını aralıyor. Karşı konulmaz. Boras Tidning. Okurun ağzını açık bırakacak cesur bir gerilim romanı, Depers. Kafeinli içkiler, buz gibi bir hava ve parçalanmış vücutlar, Entertainment Weekly. Temposuyla okuyucuyu koltuğuna çivileyen bir roman, Stieg Larsson serilerinin yeni varisi, Parade. Avrupa'yı kasıp kavuran gerilim romanı, Lars Kepler'in romanı yeni bir ejderha dövmeli kız olmaya aday. Gaddar ve vahşi üslubu tüm ışığı yok eden bir karanlığa dönüşüyor ama hayal gücünü beslemeye devam ediyor, hayret verici. The Daily Mail. Kitabı okumayan azınlıktan olmayın, hatta okurken fazladan bir kazak daha giyin çünkü iliklerinize kadar üşüyeceksiniz. Bookreporter.com. Lars Kepler, karı koca Alexander ve Alexandra Andorel'in kullandıkları takma isimdir. Bağımsız olarak birçok kitap yazmış ikili, hipnozcuyu yazmak için bir araya geldi. Lars Kepler takma ismi sayesinde önceki kitapları ile yeni eserlerini birbirinden ayıran yazarlar, yayın evlerine bile kimliklerini gizleyerek başvurdular. Başvurudan 5 gün sonra yayıncısı, elinde Stieg Larsson'un Millennium serisi ayarında nefes kesici bir çok star olduğunu anlamıştı. Gerçekten de hipnozcu büyük bir başarı yakaladı ve 40 dile çevrildi. Yine de 3 çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile yaşantısı süren çift uzun süre kimliklerini açıklamak istemedi. Ancak tahmin edilebileceği gibi medya büyük bir araştırma başlattı ve kısa zamanda onları bulup yılın en çok okunan kitaplarından birini yazdıklarını itiraf ettirdi. Ateş gibi, tıpkı bir ateş. Hipnoz altındaki oğlanın dudaklarından dökülen ilk kelimeler bunlardı. Ölümcül yaralarına, yüzündeki, bacaklarındaki, göğsündeki, topuklarındaki, ensesindeki ve başındaki sayısız bıçak yarasına rağmen nelere tanık olduğunu öğrenebilmek umuduyla hipnotize edilmişti. ''Gözlerimi kırpmaya çalışıyorum.'' diye mırıldandı. ''Mutfağa gidiyorum ama tuhaf bir şeyler var. Sandalyelerin arasında bir çıtırtı dolaşıyor. Parlak kızıl bir ateş yayılıyor zemine.'' Bitişik nizamlı evlerden birinde cesetlerin yanında bulduklarında onu da ölü sanmışlardı. Çok kan kaybetmişti. Tıbbi açıdan şoktaydı. Ancak 7 saat sonra bilinci yerine gelmişti. Hayatta kalan tek tanıktı. Cinayet masası komiseri Yuna Linna oğlanın önemli bir ipucu vereceğinden emindi. Belki katilin kim olduğunu bile söyleyebilirdi. Katil evdeki herkesi öldürmeyi planladığından büyük ihtimalle yüzünü saklamaya gerek duymamıştı. Eğer koşullar böylesine istisnai olmasaydı, hipnozcuya başvurmayı akıllarından bile geçirmezlerdi. Yunan mitolojisinde Tanrı Hipnoz elinde haşhaş kapsülleri tutan kanatlı bir erkek çocuğu olarak tasvir edilir. Hipnoz uyku demektir. Karanlığın ve gecenin oğlu, Tanrı Thanatos'un yani ölümün ikiz kardeşidir. Hipnoz terimi modern anlamda ilk defa 1843 yılında İskoçyalı cerrah James Braid tarafından kullanıldı. Braid bu terimle keskin bir dikkat ve sağlam bir duyarlılığın bir arada bulunduğu uyku benzeri bir durumu anlatıyordu. Neredeyse herkesin hipnotize edilebileceği artık bilimsel açıdan kanıtlanabilse de hipnozun geçerliliği, güvenilirliği ve zararlarına dair fikir birliği yok. Hipnoza karşı gösterilen bu farklı tutumların nedeni büyük ihtimalle sahtekarlar, şarlatanlar ve gizli ajanlar tarafından kötüye kullanılmış olması yüzündendir. Bir insanı hipnotik bilinç durumuna sokmak teknik açıdan epeyce kolay bir şey. İşin zor tarafı süreç boyunca hastaya eşlik etmek ve elde edilen sonucun analiz edilip kullanılabilmesidir. Derin hipnoza girmiş birini kontrol altında tutabilmek çok büyük bir tecrübe ve yetkinlik gerektirir. Dünyada bu tür bir tıbbi deneyime sahip çok az sayıda doktor var. 1. Bölüm 8 Aralık Salı Gece. Telefon çalınca Eric Maria Bark gördüğü düşten irkilerek uyandı. Tam olarak uyanmadan önce gülümseyerek kendi kendine balonlar ve konfetiler dediğini duydu. Kalp atışları hızlanmıştı. Bu kelimelerle ne demek istediği hakkında bir fikri yoktu. Gördüğü düş de aklından çıkıp gitmişti. Simone'yi uyandırmamak için parmaklarının ucuna basarak yatak odasından çıktı. Kapıyı kapatıp telefonu cevapladı. Arayan Yuna Linna adlı bir cinayet masası komiseriydi. Anlatacağı önemli bilgileri değerlendirebilecek kadar uyanık olup olmadığını soruyordu. Komiseri dinlerken Eric'in düşünceleri hala rüyasından geriye kalan o karanlık boşluğa dökülüyordu. ''Akut travma tedavisinde çok iyi olduğunuzu duydum.'' dedi Linna. ''Evet.'' dedi Eric uzatmadan. Komiseri dinlerken bir ağrı kesici aldı. Komiser bir tanığın sorgulanmasından bahsediyordu. 15 yaşında bir oğlan çocuğuydu. 2 cinayete tanık olmuştu. Ağır yaralıydı. Durumu kritikti. Tıbbi açıdan şoktaydı. Bilinci yerinde değildi. Geceleyin Hadinge'deki nöroloji bölümünden Karolinska Üniversite Hastanesi'nin beyin cerrahisi bölümüne nakledilmişti. ''Sorumlu doktor kim?'' dedi Eric. ''Danielle Richards. İşinin ehlidir. Eminim bu işin üstesin.'' ''Sizi aramamı o istedi.'' diye araya girdi komiser. ''Yardımınıza ihtiyacı var. Acilen.'' Eric elbiselerini almak için yatak odasına döndüğünde Simone sırt üstü yatmış, tuhaf ve boş bir ifadeyle ona bakıyordu. Jaluzinin şeritleri arasından sokak lambasından gelen ince bir ışık sızıyordu içeriye. ''Seni uyandırmak istemedim.'' dedi Eric yumuşak bir sesle. ''Kimdi o?'' ''Polis, komisermiş. Adını alamadım.'' ''Mesele neymiş?'' ''Karolinska'ya gitmem gerekiyor. Bir oğlanla ilgili yardıma ihtiyaçları varmış.''
''Saat kaç ki?''
Çalar saate bakan Simone gözlerini yumdu. Bir süre Simone'nin çarşafın kırışıklıklarından çizgilenmiş, çilli omuzlarına bakan Eric, ''Haydi artık uyu Sixon'' diye fısıldadı. Elbiselerini alıp hole çıktı, lambayı yakarak hızla giyindi. Arkasından gelen çelik parlamasını fark ederek döndü. Oğlu dışarı çıkarken almayı unutmamak için buz patenlerini dış kapının koluna asmıştı. Acelesi olmasına rağmen gardırobun kapağını açtı, dolabı karıştırıp koruyucu kılıfları buldu ve patenlerin keskin ağzına taktı. Eric Maria Bark 8 Aralık Salı gecesi arabasına bindiğinde saat 3'ü gösteriyordu. Karanlık gökyüzünden usulca kar taneleri dökülüyordu, küçük bir esinti bile yoktu. Boş sokak ağır uykulu kar taneleriyle kaplanmaya başlamıştı. Arabanın kontağını çevirdi. Yumuşak bir müzik yayıldı arabanın içine. Miles Davis, Kind of Blue. Uyuyan kentin içinden Lundmark, Kargatan ve Svavgen caddelerinden geçerek Nortul'a doğru yöneldi. Kar tanelerinin arkasında kocaman karanlık bir boşluk gibi uzanan Brun Körfezi'nin sularını görür gibi oldu. Devasa tıp merkezine girerken yavaşladı, yetersiz elemanlarla çalışan Astrid Lindgren Hastanesi ile doğum kliniği arasından ilerledi. Radyoloji ve psikiyatri bölümlerini geçerek beyin cerrahisi bölümünün dışındaki her zamanki yerine park etti. Ziyaretçi araba parkında çok az araç vardı. Uzun binaların camlarından sokak lambalarının ışığı yansıyor, alaca karanlıkta kalan ağaç dallarının arasından kargaların kanat ışırtıları geliyordu. Eric normalde otoyoldan gelen uğultunun gecenin o saatinde olmadığını fark etti. Geçiş kartını okuttu, 6 haneli şifreyi tuşlayıp lobiye geçti. Asansörle 5. kata çıktı ve koridoru yürüdü. Mavi muşamba zeminde parlayan tavan lambası zemine sanki buzla kaplıymış gibi bir hava veriyor, koridor antiseptik kokuyordu. Telefondan sonra aniden gelen adrenalin akımı durulunca ne kadar yorgun olduğunu fark etti. Uyandırıldığı tatlı uykunun lezzeti bedeninden hala silinmemişti. Ameliyathaneyi geride bıraktı, basınç odasının devasa kapıların önünden geçerken bir hemşireye selam verdi ve komiserin telefonda söylediklerini bir kez daha düşündü. Kanaması olan bir oğlan çocuğu, bedeni delik deşik, terliyor, huzursuz, susuzluktan kavrulmuş. Sorgulamayı denemişler ama durumu hemen kötüleşmiş. Kalp atışları hızlanınca bilinci kaybolduğundan sorumlu doktor Daniella Richards en doğru kararı vererek polisin hastayla konuşmasına müsaade etmemiş. N-18 koğuşunun kapısında iki resmi polis bekliyordu. Eric onlara doğru yaklaşırken endişeli olduklarını hissetti. Ama önlerinde durup kendini tanıtırken belki de yalnızca yorgunlardır diye düşündü. Aceleyle kimliğini kontrol edip bir düğmeye bastılar, kapı uğultuyla açıldı. İçeri girip Daniella Richards'la selamlaşan Eric, kadının ağzının kenarındaki gergin çizgileri fark etti. Hareketlerinde bastırmaya çalıştığı bir endişe vardı.
''Bir fincan kahve al.'' dedi Daniella.
''Kahve içmeye vaktimiz var mı?'' dedi Eric.
''Karaciğerdeki kanamayı kontrol altına aldım.''
45 yaşlarında kot pantolonlu siyah ceketli bir adam kahve makinesini yumrukluyordu. Sarı saçları dağınık, ciddi dudakları sımsıkı kapalıydı. Eric bu adamın Daniella'nın kocası Magnus olabileceğini düşündü. Onunla hiç karşılaşmamışlardı. Sadece Daniella'nın ofisinde fotoğrafını görmüştü.
''Kocan mı?'' dedi eliyle adamı işaret ederek.
''Ne?'' dedi Daniella.
Bu soru onu şaşırttığı kadar neşelendirmişti de. ''Magnus belki senin de gelmiştir diye düşündüm.''
''Hayır.'' dedi Daniella gülerek.
''Sana inanmıyorum.'' diye takılan Eric adama doğru yürüdü. ''Gidip ona soracağım.'' O sırada Daniella'nın telefonu çaldı. Gülerek telefonunu çıkartan Daniella, telefonu kulağına götürüp yanıtlamadan önce ''Yapma Eric.'' dedi, telefonu açtı.
''Daniella.''
Cevap yoktu. ''Alo.'' Birkaç saniye bekledikten sonra Havaililer gibi komik bir şekilde "Aloha" diyerek telefonu kapatıp Eric'in peşine takıldı. Eric sarışın adamın yanına varmıştı bile. Kahve makinesi tıslayıp fıslıyordu. Adam elindeki plastik kahve bardağını Eric'in eline tutuşturmaya çalışarak "Buyurun için" dedi. "Hayır, teşekkürler." Adam kahveden bir yudum aldı ve gülümsedi. Gülümserken iki yanağındaki gamzeleri açığa çıktı. "Çok güzel" diyerek kahve bardağını bir kez daha Eric'e uzattı. "İstemiyorum." Adam gözlerini Eric'ten ayırmadan bir yudum daha aldı. "Telefonunuzu ödünç alabilir miyim?" diye sordu aniden. "Eğer sizin için bir sakıncası yoksa, benimkini arabada unuttum."
"Ve şimdi benimkini istiyorsunuz, öyle mi?" diye sordu Eric gergin bir ifadeyle.
Sarışın adam cilalanmış granite benzeyen açık gri gözlerini Eric'e dikti. Eric'in arkasından gelen Daniella, "Benimkini tekrar alabilirsin" dedi. "Teşekkürler."
"Bir şey değil."
Adam telefonu aldı, şöyle bir göz attıktan sonra bakışlarını Daniella'ya çevirdi. "Geri vereceğim, söz" dedi.
"Önemli değil, ne de olsa benden çok sen kullanıyorsun" diye espri yaptı Daniella.
Adam gülerek uzaklaştı. "Kocandı değil mi?" dedi Eric. Daniella gülümseyerek başını salladı. Sanki birden üzerine bir yorgunluk çökmüş gibiydi. Gözlerini ovdu, gümüş grisi sürmesi yanağına dağıldı. "Hastayı görebilir miyim?" dedi Eric.
"Lütfen" dedi Daniella.
"Artık buradayım nasılsa" diye aceleyle ekledi Eric.
"Eric, fikrine gerçekten ihtiyacım var, kararsız kaldım."
Daniella ameliyathaneye bağlı müşahede odasının ağır sessiz kapısını açtı. Eric onun peşinden sıcak odaya girdi. Yatakta zayıf bir çocuk yatıyordu. İki hemşire yaralarına bakıyordu. Çocuğun bedeninde bir sürü kesik ve delik vardı. Topuklarında, göğsünde, karnında, ensesinde, kafasının ortasında, yüzünde, ellerinde. Nabzı zayıf ama hızlı atıyordu. Dudakları alüminyum grisiydi. Terliyordu. Gözleri sımsıkı kapalıydı. Burnu kırılmışa benziyordu. Boynundan göğsüne karanlık bir bulut gibi kan toplanmıştı. Yaralarına rağmen çocuğun yüzünün güzel olduğunu fark etti Eric. Daniella alçak sesle oğlanın tedavisiyle ilgili değişik aşamaları anlatırken bir tıklama sesi duyuldu. Yine o sarışın adamdı. Kapıdaki küçük pencereden el salladı. Birbirlerine bakan Eric ve Daniella odadan çıktılar. Sarışın adam gidip tıslayan kahve otomatının başına dikilmişti. "Bir büyük cappuccino" dedi Eric'e bakarak. "Çocukla ilk karşılaşan polisle görüşmeden önce iyi gelir." Eric bu sarışın adamın onu bir saat kadar önce uyandıran cinayet masası komiseri olduğunu şimdi anlıyordu. Ya telefonda bu kadar açık ayırt edilemediğinden ya da Eric o zaman bunu fark edemeyecek kadar uykulu olduğundan adamın fince aksanını da şimdi fark ediyordu.
"Neden onunla görüşeyim ki?"
"Çünkü neden onu sorgulamam gerektiğini anlayacaksınız." Daniella'nın telefonu çalınca susan Yuna Linna telefonu cebinden çıkarttı. Daniella'nın uzanan elini görmezden gelerek ekranına baktı. "Herhalde zaten onadır" diye mırıldandı Daniella. "Evet, hayır, onu buraya istiyorum." "Tamam ama siktir et." Meslektaşının itirazlarını gülerek dinleyen komiser ancak bir şey dikkatimi çekti diye araya girdi. Telefonun ucundaki adam bağırarak bir şey söyledi. "Bu işi kendi bildiğim gibi yapacağım" dedi Yuna sakin bir sesle ve konuşmayı bitirdi. Telefonu Daniella'ya geri verip fısıldayarak teşekkür etti. "Hastayı sorgulamam gerek" dedi ciddi bir tonla.
"Üzgünüm" dedi Eric. "Daniella ile aynı fikirdeyim."
"Peki ne zaman konuşabilirim" diye sordu Yuna.
"Şoktayken olmaz."
"Böyle diyeceğinizi biliyordum" dedi Yuna sakince.
"Durumu hala çok kritik" dedi Daniella. "Akciğer kesesi zedelenmiş, ince bağırsağı, karaciğeri ve..."
Üniforması kirli bir polis geldi. Bakışlarında huzursuz bir ifade vardı. Yuna el salladı, ona yöneldi, elini sıktı. Alçak sesle bir şeyler söyledi. Polis memuru dudaklarını silerek kaygılı bir biçimde doktorlara baktı. Polis memuruna durumu bir kez daha izah eden komiser neler yaşandığını bilmenin doktorlara büyük faydası olabileceğini söyledi. Peki dedi polis memuru usulca boğazını temizleyerek. Tumba Sibor tesisinde çalışan bir temizlikçinin tuvalette bir ceset bulduğu anons edildi. Devriye arabamız zaten Huddingswagen'deydi. Yapmamız gereken tek şey dönüp göle doğru gitmekti. Önce aşırı dozdan olduğunu düşündü. Genellikle öyle olur ya. Ben temizlikçiyle konuşurken meslektaşım Yanne içeri girdi. Olağanüstü bir şey olduğunu anlamam uzun sürmedi. Yanne soyunma odasından çıktığında yüzü kül gibiydi. Benim içeri bakmamı bile istemedi. Ortalık kan gölüne dönmüş dedi 3 kez, sonra merdivenlere çöktü. Polis memuru sustu, bir sandalyeye oturdu, ağzı açık. Gözlerini önüne dikti. Devam edebilecek misin dedi yuvuna. Evet, ambulans geldi. Cesedin kimliği teşhis edildi. Yakınlarına haber vermek bana düştü. Personel sorunumuz olduğundan yalnız gitmek zorunda kaldım. Amirim Yanner'in o durumda gitmesini tabii ki istemedi. Erik saate göz attı. Bunları dinlemeye zamanım var dedi yuvuna. Maktul diye devam etti polis memuru. Tumba Lisesi'nde öğretmendi. Bayırın üzerindeki bitişik nizamlı evlerden birinde oturuyordu. Kapı zilini defalarca çaldım ama açan olmadı. Neden öyle yaptım bilmiyorum ama binanın arkasına dolandım. El fenerini yakıp pencereden içeriği kontrol ettim. Polis memuru birden sustu, dudakları titriyordu. Tırnağıyla sandalyenin kolunu kazımaya başladı. Lütfen devam et dedi yuğuna.
Bunu yapmam gerekiyor mu? Çünkü ben...
Onları sen buldun. Oğlanı, anneyi ve 5 yaşındaki kız çocuğunu. Bir tek oğlan yaşıyordu.
Ama ben yüzü sararmıştı.
Geldiğin için sağ ol Erland dedi yuğuna. 1. ayrımın sonu, sayfa 16.